Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Ben Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türk siyasi tarihini, bilhassa tek partili yılları takip eden çok partili hayata dönüş ve Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını, 27 Mayıs darbesiyle başlayan süreci, yeniden normal çok partili hayata dönüş gayretlerini ve bu arada yaşanan gerginlikleri, yeni cuntalaşmaları, siyasi hareketlerdeki kutuplaşmaları, yeni siyasi hareketlerin boy göstermesini ele alıyoruz. 1966 yılına geldik. 1966 yılı fevkalade önemli gelişmelerin olduğu, adeta tarihin hızlandığı bir dönem. 27 Mayıs sonrasındaki 61 Anayasası ile kurulan vesayet sisteminin oturtulmaya çalışıldığı, diğer yandan da seçmenin, halkın, eski Demokrat Parti geleneğinin buna direndiği, bu direnmenin sonucunda 1965'te %52 küsürün üzerinde oyla Adalet Partisi'nin tek başına iktidara gelmesi sayesinde Türkiye'nin bu istikrarsızlık, cuntacılık ve kargaşa döneminden kurtulmak için bir imkan yakaladığından, ama diğer yandan da hem cuntacıların hem de onlarla işbirliği yapan grupların bu yeni ortaya çıkan durumu meşruluk ve yeniden normalleşme olarak değerlendirmek yerine gerginliğe devam ettiğini konuşuyoruz. Bütün bunlara rağmen siyasi istikrarın sağlanmasıyla 1966 yılındaki ekonomik veriler enflasyonda %6,4, gayri safi milli hasıla büyüme hızında %12'lik bir artış. Muazzam bir artış. Yani Türkiye %12 büyümüş oluyor. Dediğimiz gibi bunda o 27 Mayıs'la başlayan ve 65'e kadar devam eden hem sürdürülemeyen koalisyonlar hem müdahalelerden o %52'lik oyla koalisyonun ortadan kalktığı, tek başına iktidarın olduğu bir döneme girilmiş olmasının büyük bir etkisi var. Bu sayede siyasi tartışmalar devam etmekle beraber en azından iktisadi alanda tek başına iktidarda bulunan hükümetin ne yapacağının belli olmasının beraberinde getirdiği ciddi bir sıçrama söz konusu. 1967 yılı bu bakımdan dikkatle takip edilmesi gereken, yine siyasi tarihin bu manada hızlandığı yıllardan birisi. Her şeyden evvel bu bahsettiğimiz siyasi istikrarın ana unsuru olan Adalet Partisi'ne bakmamız lazım. Çünkü Adalet Partisi'nin içerisinde Süleyman Demirel genel başkan seçildi ve onun genel başkanlığında seçimlere girildi 65 yılında. Burada Süleyman Demirel büyük bir başarı kazandı, ama henüz Süleyman Demirel'in genel başkanlığı, bu manada genel başkanlıktan liderliğe uzanıp uzanmadığı bir tartışma konusuydu ve Adalet Partisi'nin içerisinde Süleyman Demirel'in karşısında yer alan kesimler mücadeleyi tam anlamıyla bırakmış değildi. Nitekim bu mücadele daha sonraki yıllarda, özellikle 70'ten itibaren Türkiye'yi siyasi istikrarsızlığa sürükleyecek Demokratik Parti'nin ortaya çıkışıyla, yani Adalet Partisi'nin bölünmesiyle beraber gerçekten önemli, takip edilmesi gereken bir husus olduğunu tekrar gösterecektir. Adalet Partisi'nde 1965 seçimlerinden sonra Adalet Partisi tek başına iktidara gelmişti. Genel Başkan Süleyman Demirel hükümeti kurarken parti içindeki muhalefet kanadını oluşturan Saadettin Bilgiç grubundan, ki kongrede karşısındaki rakibi olan adaydı, kimseye bakanlık vermemişti. Parti içindeki Demirel-Bilgiç çekişmesi alttan alta sürüyordu. Adalet Partisi 4 Haziran 1966'da yapılan Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde %56,9 oranında oy alarak büyük bir zafer ortaya koydu. Bu Demirel'in parti içerisindeki gücünü arttırdı. Tabii aynı zamanda bu tek başına iktidarı Türkiye içerisindeki gücünü de arttırmış oldu. Ama burada bizim için önemli olan parti içindeki iktidar, parti içindeki gücü bu şekilde, bu seçimlerle de, bu zaferle de artmış oldu. Evvela 65 seçimleri, onu takiben bunun devam edeceğinin göstergesi olan Cumhuriyet Senatosu seçimleri. Demirel 27 Mayıs 1966'da toplanan Adalet Partisi 3. Kongresi'nde büyük oy farkıyla yeniden genel başkan seçildi. Parti içindeki iki kanat bu kongrede genel idare kurulu üyelikleri için yapılan seçimlere ayrı listelerle katıldılar ve aralarında kıyasıya bir çekişme yaşandı. Demirel bu mücadeleyi de kazandı. Muhalefet grubundan sadece Demirel'in rakibi olan Saadettin Bilgiç genel idare kuruluna seçilebildi. 4 Ocak 1967'de Antalya milletvekili Osman Yüksel Ser'den geçti. Şair, yazar. Partiden çıkarılmasıyla parti içindeki çalkantılar yeniden arttı. Şunu söylemek lazım. Osman Yüksel Ser'den geçti. Adalet Partisi çizgisine göre daha hani radikal diyebileceğimiz bir isim ve zaman zaman çıkışlarıyla da bu dönemde kimi tartışmaların da konusu olabiliyor. Bu yüzden de Adalet Partisi'nden ihraç ediliyor. Demirel birliği sağlamak amacıyla Mart ayında Bilgiç'e Ulaştırma Bakanlığı'nı teklif etti. Saadettin Bilgiç kendi kanadına mensup milletvekili ve senatörlerle görüştükten sonra bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine 1 Nisan'da kabinede büyük bir değişiklik yapıldı ve 9 yeni bakan atandı. Bu bakanları sayalım. Hüsamettin Atabeyli ve Sadık Tekin Müftüoğlu devlet bakanı oldular. İlhami Ertem Milli Eğitim, Orhan Alp Bayındırlık, Ahmet Türkel Ticaret, Vedat Ali Özkan Sağlık ve Sosyal Yardım, Saadettin Bilgiç Ulaştırma, Refet Sezgin Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Turgut Toker de Köy İşleri Bakanlığı'na getirildi. Bakanlar Kurulu'ndaki bu değişiklikle birlikte Demirel Bilgiç arasında anlaşma sağlanmış, parti içerisinde güçlü bir birlik kurulmuş oldu. Bu hani sadece dediğim gibi Adalet Partisi açısından değil, siyasi istikrarın devam etmesi bakımından, Türkiye açısından da çok kıymetli aslında bir çabaydı. Adalet Partisi'nin içerisinde böylece iki kanat arasındaki birlik bütünlük sağlanmış oldu. Bu anlaşmanın üzerinden çok geçmeden 13 Haziran'da bu kez parti içindeki Milliyetçi Mukaddesatçı grubun sözcüsü Profesör Doktor Osman Turan, kendisi çok kıymetli bir tarihçidir. Ayrıca hani Selçuklu tarihçisi olmakla beraber aktüel siyasete ilişkin yazıları da özellikle kıymetlidir. Osman Turan Süleyman Demirel'i sola kaymakla suçladı. Parti içinde ve yönetim organlarında kesin bir üstünlük sağlamış olan Demirel de bu çıkışa sert bir cevap verdi. Osman Turan 30 Ekim'de partiden çıkarıldı. Böylece Adalet Partisi içerisindeki çalkalanmalar durulmuş oldu. Osman Turan bundan sonra ayrı bir siyasi hareket meydana getirmeye çalıştıysa da başarılı olmadı. Ama önemli olan husus şu, Adalet Partisi bir yandan tek başına iktidarın sağladığı bu siyasi istikrar ortamını iyi kullandı. Ekonomik istikrarı da temin ederek, biraz önce söyledim, tekrar hatırlatalım, %6,4'lük enflasyon, buna karşılık gayri safi milli hasılada %12'lik bir büyüme. Aynı zamanda hemen 66'da yapılan seçimlerde oyunu %52'den %56,9'a artırmış ve parti içerisindeki genel merkezden daha radikal isimleri tasfiye eden Osman Yüksel Ser'den geçti, Osman Turan gibi, bu manada merkeze gelen, diğer taraftan parti içerisindeki kanatların içinde Süleyman Demirel'in liderliğinin kesinleştiği ama diğer kanadın tasfiye edilmediği, hükümete de parti yönetimine de dahil edildiği, yenilmiş olmalarına rağmen bir sürece girdi. Bu da Adalet Partisi'nin içerisinde Türkiye'ye de tesir edecek bir siyasi istikrarı, liderlik meselesinde çözecek bir gelişmenin kapılarını aralamış oldu. Bu bakımdan hala hani 65 yılında ifade ettiğimiz seçimlerle ortaya çıkan Adalet Partisi'nin %52'nin üzerinde oy almasıyla ortaya çıkan imkan devam ediyordu. Türkiye'nin bu 27 Mayıs darbesiyle içine girdiği çalkantı sürecinden kurtulabileceği bir sürecin imkanı hala devam ediyordu. Bu göstergeler hem Adalet Partisi'nin içerisindeki hem de Cumhuriyet Senatosu'ndaki hem de ekonomideki göstergeler buna işaret ediyor. Bu yıl yine bu dönemin işte önemli unsurlarından, daha sonraki gelişmelere bakımından da dikkatle takip edilmesi gereken başka gelişmeler söz konusu oldu. Doğu mitingleri başladı. Bu Doğu mitingleri Türkiye İşçi Partisi tarafından desteklenen, hatta bazıları Türkiye İşçi Partisi'nin muhtelif il ilçe teşkilatları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerdi. İlki 16 Eylül'de Diyarbakır'da gerçekleşti. Doğu Batı eşitsizliğinden, efendim yatırım isteğinden bahsedildi. Bu aynı zamanda başka ilçelere Silvan, Siverek, Batman, Tunceli, Ağrı'ya da taşındı ve Ankara'da da bir doğu mitingi yapıldı. Bu bir aynı zamanda rahatsızlık da uyandırdı. Doğu mitinglerinin kaygısıyla Erzurum'da Anadolu Şahlanış mitingi gerçekleşti. Doğu mitinglerini takiben Doğu geceleri tertip edilmeye başlandı. Bu siyasetteki çeşitlenmenin, renklenmenin, İşçi Partisi'nin farklı konularla ilgilenmesinin bir sonucuydu. Bu dönemde bahsetmiştik, gündemde hep af konuları söz konusuydu. 21 Mayıs mahkumları affedildi. Malum bunu uzun uzun konuşmuştuk. Talat Aydemir'in 27 Mayıs'tan sonra gerçekleştirdiği iki darbe teşebbüsünden birisi 21 Mayıs. 20-21 Mayıs olaylarında daha önce çıkarılan af kanunlarından yararlanamayan son 24 mahkum, daha önce de muhtelif af çalışmaları vardı, hatırlayacaksınız, bunları konuşmuştuk, 26 Aralık'ta affedildi. Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı ve bundan önce çıkarılan af kanununda olduğu gibi orduya dönmeme koşulu dışında bütün kamu haklarının geri verilmesini öngören özel af kanunu Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda 24 Aralık'ta olağanüstü toplantıda karara bağlandı, onaylandı. 25 Aralık'ta Millet Meclisi'nde benimsenen kanun aynı gün Cumhuriyet Senatosu'na gönderildi. Senatoda da benimsenen kanun Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla görüldüğü gibi çok hızlı bir şekilde kanunlaşıyor. Bu da siyasi partiler arasında bir anlaşma olduğunu ortaya koyuyor. Aralarında Kurmay Albay Cevat Kırca, Kurmay Albay Turgut Alpagut, Kurmay Yarbay Osman Deniz'in de bulunduğu 7'si Ankara Merkez, 17'si Üsküdar Topbaşı cezaevlerinde yatan 24 hükümlünün 27 Aralık'ta salıverilmesiyle 20-21 Mayıs darbe teşebbüsün dosyası, Talat Aydemir'in ikinci darbe teşebbüsü dosyası da kapatılmış oldu. Böylece darbeciler mahkum edildikleri halde özel bir af kanunuyla affedilmiş oldu. Şimdi bunun altını çizelim değerli dinleyiciler. Bu darbeciler aslında ilk defa yargılanmış ve mahkum edilmişti. 21 Mayıs darbe teşebbüsünün önemi bu. Daha önceki o 22 Şubat olaylarında, darbe teşebbüsünde, o dönemde İsmet İnönü'nün, Başbakan İsmet İnönü'nün verdiği sözler etrafında özel bir af kanunuyla affedilmişti. 20-21 Mayıs'ta bu darbeye karışanlar yargılandılar. İki idam gerçekleşti, Talat Aydemir ve Fethi Gürcan. Diğer mahkumiyetler de zaman içerisinde muhtelif af kanunlarıyla affedildiler, dışarı çıktılar. Halbuki bu af kanunlarının isabetli olmadığı sonraki dönemlerde yaşanan darbe ve darbe teşebbüsleriyle ortaya çıktı. Şimdi bu dönemde siyaset de geriliyor. Biraz önce İşçi Partisi'nden bahsettik. Yine İşçi Partisi'nden Çetin Altan'ın bu dönemde dokunulmazlığı kaldırılıyor. Çetin Altan malum gazeteci, edebiyatçı, İşçi Partisi milletvekili oluyor. Millet Meclisi'nde sık sık sert söylemleriyle ortaya çıkıyor. Bir oturumda işte 21 Temmuz'da dokunulmazlığı kaldırılıyor. Altan'ın 7 dosya halinde yüklenilen suçlardan dokunulmazlığının kaldırılması kararlaştırılıyor. Hazırlık komisyonu raporlarını görüşen Anayasa Adalet Komisyonu dosyalarından 5'ini onaylıyor. 12 Mayıs 1966'da Akşam Gazetesi'nde yayınlanan bir gazete yazısında Atatürk'ün bazı görüşlerini ele alıp komünizmle bağdaştırmaya çalışmakla suçlanan Altan'ın 17 Kasım 1966 tarihli yazısında Başbakan Demirel'e ve Sayın Sunay "Siz de Adalet Partili değil misiniz?" yazısıyla da Cumhurbaşkanı Sunay'a hakaret ettiği ileri sürülüyor. Böylece Altan'ın dokunulmazlığı kaldırılmış oluyor. Çetin Altan "Ben komünizm tanımlaması yapıyorum. Sosyalist bir milletvekili olarak elbette ki başbakana da gerektiğinde cumhurbaşkanını da eleştireceğim. Milletvekilliğim öncesinde de söz konusu 7 dosyada gösterilen bu 7 dosyada 115 kez yargılandım. Hüküm giymedim. Eğer bir parlamenter cumhurbaşkanı ve başbakanı eleştirmeyecekse ya içeride ya da dışarıda olmanın bir anlamı yoktur diyor. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar dokunulmazlıklarla birlikte demokrasinin de kalkacağını ifade ediyor. CHP Genel Başkanı da anayasanın sosyalizme kapalı olmadığını vurguluyor. Neticede dokunulmazlık 45'e karşı 225 oyla kaldırılıyor ama Anayasa Mahkemesi'ne götürülüyor mesele. Anayasa Mahkemesi esasa girmeye gerek görmeden Anayasa ve Adalet Komisyonu'nun anayasa hükümlerine göre kurulmadığı gerekçesiyle usulden bozarak bu dokunulmazlığın kaldırılması kararını 2 Ağustos'ta iptal ediyor. Bu işte mecliste İşçi Partisi'nin varlığı, farklı konuların tartışma gündemine gelmesi ve aynı zamanda bir takım bazı milletvekilleri üzerinden, mesela Çetin Altan bunlardan birisi, gergin bir takım yeni tartışma konularının gündeme gelmesini sağlıyor. Aslında bir ölçüde siyasi yelpazenin genişlediği çerçevesinde mütalaa edilebilir. Türkiye bu bakımdan yeni bir tecrübeyle karşı karşıya kalıyor. Ama bu yeni tecrübenin içerisinde işte söylediğimiz bazen dilde ortaya konulan sivrilikler, gerginlikler söz konusu oluyor ama siyasi yelpazenin genişlediği çok açık. Şimdi bu dönemde yani yine siyasi partiler bakımından fevkalade önemli bir husus da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi olacak. Bunu önümüzdeki programlarda konuşuruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu sola kayma tartışmaları dolayısıyla yaşanan tartışmaların neticesinde bölünecek ve içinden Güven Partisi çıkacak. Yine bu yıl bu bahsettiğimiz Türkiye İşçi Partisi'ne atıfta bulunduk. Onun etrafında o yine siyasi yelpazenin o kısmındaki bir hareketliliğin bir sonucunda da Türkiye'de ilk defa Devrimci İşçi Federasyonları kurulacak, DİSK. Bu solda bir hareketliliğin ve siyasi yelpazenin genişlediğinin başka bir tezahürü olacak. Efendim teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.